Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 6. ayrım. Nieman, özen ve sadelikle döşenmiş minicik bir salona girdi. Duvarlarda modern resimler vardı. Simetrik çizgiler, ürkütücü renkler, anlaşılmaz şeyler. Fazla dikkat etmedi. Buna karşılık başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Odada güçlü bir kimyasal kokusu vardı. Tutkal kokusu. Kayolar kısa zaman önce duvar kağıtlarını değiştirmiş olmalıydı. Bu ayrıntı yüreğini burktu. Çiftin yıkılmış kaderini, kadının yasının dibinde çatırdayan mutluluk güllerini düşünüp ilk kez ürperdi. Ciddi bir sesle söze girdi. "Madam, Paris'ten geldim. Sorgu hakimi tarafından kocanızın ölümüyle ilgili soruşturmaya takviye olarak çağrıldım. Ben, bir ipucu buldunuz mu?" Komiser gözünü kadına dikti. Birden içinden bir şey, bir cam, herhangi bir şey kırmak arzusu geçti. Kadının içi üzüntü doluydu ama asıl hissettiği polise karşı nefretti. "Şimdilik elimizde bir şey yok" demek zorunda kaldı. "Ama umuyorum ki soruşturma." "Sorularınızı sorun." Nieman küçük bir sandalyeye tüneyen kadının karşısına kanepeye oturdu. Sakinleşmek için eline bir minder alıp birkaç saniye boyunca oynadı. "İfadenizi okudum" dedi sonunda. "Buraya sadece ek bir iki şey öğrenmek için geldim. Bu bölgede dağda gezinti yapan bir sürü insan olmalı değil mi? Yoksa Guernon'da vakit geçirilebilecek başka yerler olduğunu mu sandınız? Herkes ya yürüyüş yapar ya da dağa tırmanır. Ötekiler, Remy'nin nereye gittiğini bilirler miydi?" "Hayır, bundan hiç söz etmezdi. Sadece kendi bildiği yerlere gittiğini söylerdi." "Bunlar basit gezintiler miydi yoksa yarışma gibi bir şey mi?" "Belli olmazdı. Remy cumartesi buradan yayan gitti. 2000 metrenin altında bir yerlere tırmanacaktı. Yanına malzeme almadı." Nieman bir süre bekledi, sonra asıl konuya girdi. "Kocanızın düşmanı var mıydı?" "Hayır." Cevaptaki kararlılık onu ikinci bir soru sormaya yöneltti. Kendisinin de duyup şaşırdığı bir soru. "Peki, ya dostu var mıydı?" "Dostu da yoktu. Remy yalnız bir insandı." "Öğrencilerle, kütüphaneye gelenlerle ne gibi bir ilişkisi vardı?" "Onlarla olan ilişkisi kitap alma formlarıyla sınırlıydı." "Bu son zamanlarda dikkatinizi çekecek olağan dışı bir şey?" Kadın cevap vermedi. Nieman ısrar etti. "Kocanız özellikle gergin, asabi miydi?" "Hayır." "Babasının ölümünden bahsedin." Sophie Kayo gözlerini kaldırdı. Göz bebeklerinin rengi donuktu ama kaşlarının ve kirpiklerinin çizgisi olağanüstüydü. Omuzlarını silkti. "Bir çığ altında kalıp öldü, 93'te. O sırada henüz evli değildik. O konuda fazla bir şey bilmiyorum. Remy bu olaydan söz etmezdi. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz?" Başkomiser bir şey söylemedi. Gözlerini çok düzenli yerleştirilmiş eşyalarla dolu küçük odada gezdirdi. Böylesi yerleri ezbere biliyordu. Burada Sophie Kayo ile yalnız olmadığının da farkındaydı. Ölünün hatırası hala buralarda bir yerlerdeydi. Sanki bir yerlerde, yandaki odada bavullarını hazırlıyormuş gibi. Duvardaki tabloları işaret etti. "Kocanız burada kitap bulundurur muydu?" "Neden bulundursun ki? Bütün gününü kütüphanede geçiriyordu zaten. Tezini kütüphanede mi yazıyordu?" Kadın sade bir baş hareketiyle onayladı. Nieman gözlerini bu katı ve güzel yüzden ayıramıyordu. Bir saat içinde böylesine çekici iki kadınla karşılaşmış olmaktan şaşkındı. Tezinin konusu neydi? Olimpiyatlar. Çok entelektüel bir konu değil bu. Sophie Kayo küçümser bir tavır takındı. Tezinin konusu yarışma ile kutsalın ilişkisiydi. Vücudun ve düşüncenin ilişkisi. Atlon'un kendi vücudunun sınırlarını hiçe sayarak dünyanın doğurganlığını sağlayan ilk insanın mitosunu inceliyordu. "Özür dilerim" diye fısıldadı Nieman. "Felsefe konularında oldukça bilgisizim. Bunun koridorunuzdaki fotoğraflarla bir ilgisi var mı?" "Hem var hem yok. O fotoğraflar Leni Riefenstahl'ın 1935 Berlin Olimpiyatları ile ilgili filminden alınma klişeler. Oldukça etkileyici resimler. Remy o oyunların, vücut ile düşüncenin, fizik güçle felsefi anlatıma dayalı olimpiya oyunlarının derin çakışmasını yeniden bulduğunu söylerdi. Anlattığınız Nazi ideolojisiydi değil mi?" "Kocam ifade edilen düşüncenin biçimiyle ilgilenmiyordu. Onu hayran bırakan bu birleşmeydi sadece. Düşünce ile gücün, ruh ile vücudun birleşmesi." Niyaman bütün bu laf salatasından bir şey anlayamamıştı. Kadın öne eğildi ve birden öfkeyle sordu. Sizi buraya neden gönderdiler? Neden sizin gibi birini gönderdiler? Sorunun saldırganlığını duymazdan geldi. Sorguları sırasında hep korkutmaya dayalı, aynı soğuk ve insanlık dışı yöntemi kullanırdı. Ama karşısındaki polis olunca, özellikle de öyle bir görüntüyle, duygulara ya da çarşı psikolojisine seslenmenin bir yararı olamazdı. Sert bir sesle sordu. Size göre, kocanızdan nefret etmek için bir neden olabilir mi? Suçlamaya mı başladınız ne? Cesedini görmediniz mi? Kocamı bir manyağın öldürdüğünü anlayamadınız mı? Remy'nin bir çılgına yem olduğunu, ona saldıran, vuran, işkence yapıp yaralayan bir zır delinin. Niyaman derin bir soluk aldı. Gerçekten, o sessiz, yalnız kütüphane memuru ile bu saldırgan kadını düşünüyordu. Sordu. Evliliğiniz yürüyor muydu? Sizi neden ilgilendiriyor? Rica ediyorum, cevap verin. Yoksa benden mi kuşkulanıyorsunuz? Kuşkulanmadığımı biliyorsunuz, lütfen cevap verin. Genç kadın sert bir bakış fırlattı. Haftada kaç kez düzüştüğümüzü mü soruyorsunuz? Niyaman, ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Bana yardım edin madam, işimi yapıyorum. Defol buradan pis aynasız. Dişleri beyaz değildi ama dudaklarının kenar çizgisi harikaydı, çekiciydi. Niyaman o ağza, elmacık kemiklerinin kıvrımına, yüzün solgunluğu içinde parlayan kirpiklere baktı. Ten renginin, gözlerdeki parlaklığın, tüm bu ışık ve ton oyununun, aldatıcı şeylerin ne önemi vardı? Güzellik bir çizgi işiydi, bozulmaz bir saflık işi. Yerinden kıpırdamadı. Defolun diye haykırdı kadın. Son bir soru. Remy hayatını üniversitede geçirdi. Askerliğini ne zaman yapmıştı? Sophie Kayo dondu kaldı. Soruya hazırlıksız yakalanmıştı. Sanki içi üşüyormuş gibi kollarını vücuduna sardı. Askerlik yapmadı. Çürüye mi ayırdılar? Başıyla onayladı kadın. Hangi sebeple? Kadının gözleri yine komisere dikildi. Aradığınız ne? Hangi sebeple dedim. Psikiyatrik sanıyorum. Ruhsal sorunları mı vardı? Siz de nereden çıktınız? Herkes psikiyatrik sorunlarla çürüye ayrılıyor. Bu bir anlam taşımaz. Yalan söylersiniz, aklınızdan geçtiği gibi davranırsınız, sizi çürüye ayırırlar. Niyaman tek bir söz bile eklemedi. Ama tüm benliğinden sessiz bir kınama yayılıyordu. Kadın onun alabroz saçlarına, sert görüntüsüne küçümseyerek baktı. Dudakları iğrenir gibi büküldü. Allah kahretsin, çekip gidin. Niyaman kalkarken mırıldandı. Gidiyorum. Yalnız bir şeyi bilmenizi istiyorum. Neymiş dedi, tükürür gibi. Hoşunuza gitsin veya gitmesin. Katilleri yakalayanlar benim gibileridir. Kocanızın intikamını yalnız benim gibileri alabilir. Kadının yüz hatları birkaç saniye boyunca kilitlendi. Sonra çenesi titremeye başladı. Hıçkırıklarla sarsıldı. Niyaman topukları üzerinde döndü. Yakalayacağım onu dedi. Kapının eşiğinde elini duvara vurdu. Dönmeden omzunun üzerinden seslendi. Tanrı adına size söz veriyorum. Kocanızı öldüren o orospu çocuğunu yakalayacağım. Dışarıya çıktığında güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı. Göz kapaklarının altında siyah noktacıklar dans ediyordu sanki. Birkaç saniye sendeledi. Arabaya kadar sakince yürümeye çabaladı. Gözündeki ışık çemberleri usulca kadın yüzlerine dönüştü. Fanny Ferreria, kahverengi saçlısı. Sophie Kayo, sarışın olanı. Güçlü, akıllı ve saldırgan iki kadın. Kendisi gibi bir polisin kolları arasında tutamayacağı cinsten kadınlar. Elektrik direğine takılı, tıka basa dolu metal çöp kutusuna bir tekme savurdu. Sonra da içgüdüsel olarak çağrı cihazının kadranına baktı. Ekran yanıp sönüyordu. Adli tıp, otopsiyi tamamlamıştı. İkinci bölüm. Yedinci kısım. Aynı günün şafağında, Guerno'nun batısında, 250 kilometre uzakta polis değmeni Karim Abduf, ırza geçme ve cinayet vakalarının çözümlenmesinde genetik izlerin kullanılmasıyla ilgili bir kriminoloji tezinin son sayfasını okuyordu. Kaldırım taşı kalınlığındaki 600 sayfalık bu tez, onu bütün gece uykusuz bırakmıştı. Şimdi de gözlerini çalar saatine dikmiş, yediği gösteren zilin susmasını bekliyordu. Karim, derin bir soluk aldı. Elindeki tezi odanın öteki ucuna fırlattı. Koyu bir çay hazırlamak için mutfağa doğru yürüdü. Sonra aynı zamanda hem yemek hem de yatak odası olarak kullandığı salona döndü. Camdan dışarıya, loşluğa baktı. Alnı soğuk cama dayalı, atandığı bu kahrolası delikte genetik bir soruşturma yapma ihtimalini hesapladı. Sıfırdı bu ihtimal. Genç Magripli, hala gecenin mavimsi kanatlarını çivileyen sokak lambalarını seyretti bir süre. Gırtlağına bir şeyler düğümlendi. Suç yaşamının en yoğun olduğu dönemlerde bile hapse girmemeyi başarmıştı hep. Oysa şimdi, 29 yaşında bir polisken, hapishanelerin en boktanına kapatıyorlardı onu. Kayalık bir bölgede, sıkıntıdan patlayan bir taşra kentine. Duvarsız, parmaklıksız bir zindan. Onu yavaş yavaş yakıp yok eden, psikolojik bir tutuk evi. Hayal kurmaya başladı. Kendini tıpkı Amerikan filmlerinde olduğu gibi, seri cinayet işleyen katilleri, özel yazılımlar ve DNA analizleri sayesinde hapse tıkarken gördü. Bilim adamlarından oluşan bir komisyonun başında, suçluların genetik haritasını incelerken buldu. Uzmanlar araştırmalar yapıyor, istatistikler çıkarıyor, bütün bu çalışmaların sonunda da kromozom zinciri içinde bir kırılma, bir çatlak bularak bu bozukluğu suç dürtüsünün anahtarı olarak belirliyorlardı. Bir zamanlar katillerin ortak özelliği olan bir çift Y kromozomundan söz edilmişti ama anlaşılan boşuna umutlanmıştı uzmanlar. Oysa Karim'in gözünde genetik devredeki harfleri bir araya getiren düzende bir imla hatası olması gerekirdi. Ve bu hatayı bulacak olan da sürekli yaptığı tutuklamalarla kendisi olacaktı. Genç polis birden ürperdiğini hissetti. Böyle bir hata varsa eğer, şimdi kendi damarlarında da dolaşıyor olabilirdi. Karim için yetim sözcüğünün başlangıçta hiçbir anlamı olmamıştı. İnsan sadece tanıdığı kişileri, yaşadığı şeyleri özleyebilirdi. Genç Magripli'nin yaşadıklarının da aile hayatıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. İlk anıları sadece Nanter'de, Maurice Thore sokağındaki yurdun siyah-beyaz televizyonu ile muşamba kaplı köşesiydi. Karim, sevimsiz, renksiz bir mahallede büyüdü. Küçük evler yüksek binalarla yan yanaydı. Bomboş arazilerde artık siteler kuruluyordu. Çocukluğunun oyun alanlarını her geçen gün biraz daha fetheden şantiyelerdeki saklambaç partilerini hala hatırlıyordu. Karim, unutulmuş bir çocuktu. Ya da bulunmuş bir çocuk. Bu, ne taraftan bakıldığına bağlıydı. Ne olursa olsun, anne ve babasını hiç tanımamıştı. Sonradan vermeye çalışılan eğitimde, ona köklerini hatırlatmaya çalışmamıştı hiç. Arapçayı şöyle böyle konuşuyor, İslam konusunda bölük pörçük şeyler biliyordu. Delikanlı kısa sürede vasilerinden, iyi niyetleri ve basitlikleriyle kaçıp uzaklaşma arzusu veren yurt eğitmenleri kurtuldu, kendini kente teslim etti. İşte o zaman Nanter'i keşfetti. Geniş caddelerin böldüğü, dev sitelerin, fabrikaların, yönetim binalarını süslediği, kirli elbiseler giymiş, bezgin, endişeli, hiçbir zaman şarkı mırıldanmayacak yayaların yürüdüğü sınırsız bir alandı. Oysa sefalet sadece zenginleri rahatsız ediyordu. Karim de tüm kenti kaplayan, en küçük malzemeden yüzlerdeki derin çizgilere kadar her yere sinen yoksulluğun farkında bile değildi. Tam tersine delikanlılık dönemine ait heyecanlı, keyifli anılar taşıyordu. Punk, No Future dönemleri, yaş 13, ilk kankalar, ilk sokak kavgaları. İlginçtir, ergenliğin yalnızlık ve karmaşasında Karim yine de sevmek ve paylaşmak için sebepler bulup çıkarmıştı. Yetim çocukluktan sonra ergenlik mutsuzluğu Karim için yeni bir kavşak fırsatı, diğer insanlara dış dünyaya açılabilmesi için bir kapı oldu. Karim bugün bile o dönemi bir kristal netliğiyle hatırlıyordu. Birahanelerde geçen uzun saatler, langırt makinelerinin yanına varabilmek için dirsekleriyle kendine yol açmalar, çocuklarla gülüşmeler. Lisenin basamaklarında gördüğü bir fıstığı düşünmekle geçen, gırtlağa düğüm düğmeden sonsuz hayaller. Oysa banyonun gizli oyunları da vardı. Abduf başından beri Nanter'in dönüşü olmayan, iç karartıcı bir yer olduğunun farkındaydı. Kentin şiddetli ve ölümcül olduğunu da öğrendi. Bir cuma akşamı yüzme havuzunun kafeteryasına kalabalık bir grup daldı. Tek kelime etmeden, tekmeler ve muştalarla patronun suratını dağıttılar. Belki eski bir içki vermeme ya da kafeteryaya almama hikayesiydi, kimse bilmiyordu. Kimse yerinden kıpırdamadı. Oysa tezgahın altına tıkılmış adamın boğuk çığlıkları, Karim'in kafasına bir daha silinmemek üzere kazınmıştı. O gece anlattılar ona. İsimleri, yerleri, söylentileri. İşte o zaman daha önce habersiz olduğu bir dünyayı fark etti. Belli belirsiz. Olağanüstü öfkeli heriflerin, girilemez sitelerin, ölümcül mahzenlerin kaynaştığı bir dünya. Bir başka sefer, Lansiyan Marie sokağındaki konserden hemen önce çıkan kavga, katliama dönmüştü. Bu kez de çeteler işin içindeydi tabii. Karim yüzleri patlamış heriflerin asfaltta yuvarlandıklarını, saçlarına kan bulaşmış kızların kendilerini kurtarmak için arabaların altına sığındıklarını gördü. Magripli büyüyor ama kenti tanımakta güçlük çekiyordu. Dipten gelen dalga sürekli yükseliyordu. Victor'dan, sitelerin çatılarında kendini şırıngalayan Kamerunlu'dan hayranlıkla söz ediyordu insanlar. Çiçek bozuğu yüzlü, alnı Hint usulü dövmeli, aynasızlara karşı gelmekten birkaç kez hüküm giymiş Guadalupe'lu Marcel'den de. Kooperatifi soyan Jamel ve Said'den de. Bazen okul çıkışında rastlardı böylelerine. Her rastladığında da soyluluklarına, ağır tavırlarına bakıp hayranlık duyardı. Bunlar kaba ve bilgisiz yaratıklar değillerdi. Tam tersine ateşli bakışlı, hareketleri talimli, soylu, zarif çocuklardı. Tarafını seçti. İşe otomobil radyoları çalmakla başladı. Sonra da araba. Böylelikle kısa zamanda maddi bağımsızlığa ulaştı. Eroinci zenci ile soyguncu biraderlerle, özellikle de Marcel'le dostluk kurdu. Serseri, ürkütücü, kaba, sabahtan akşama kafa çeken, aynı zamanda da banyoya bakışı, mesafeli duruşuyla Karim'i hayran bırakan bir çocuk. Saçlarını kısa kestirip oksijenle sarartıyor, kürklü ceketler giyip Liszt'in Macar rapsodilerini dinliyordu. Belediyenin boşalttığı evlerde yaşıyor, bu arada da Bles Sandrar okuyordu. Nanter'i ahtapot olarak adlandırıyor, Karim'in de tahmin ettiği gibi kaçınılmaz sonunu haklı göstermek için analizler ve bahaneler uyduruyordu. İşin tuhaf yanı, Karim'e banyonun ötesinde başka bir hayat olduğu gerçeğini öğreten de bu siteler yaratığıydı. Magripli bu başka hayata geçmeye ant içti. Hırsızlıklarını sürdürmekle birlikte lisedeki temposunu kimsenin bir anlam veremeyeceği biçimde arttırdı. Başkalarından ve kendinden, bazen denetleyemediği öfke nöbetlerine kapılıp sonradan pişman olacağı bir şiddetin pençesine düşüyordu. Korunmak için Tayland boksu derslerine yazıldı. Bundan böyle kaderi, üzerinde dengede durmaya çalıştığı bir ip gibiydi. Çevresinde, çürümüşlük ve suçun her şeyi yutan balçığı. 17 yaşındaydı Karim. Bir kez daha yalnızlık. Birlik yurdunun holünden geçerken, lisenin kafeteryasında, langırt makinelerinin yakınındaki kahvesini içerken, çevresinde oluşan sessizlik. Artık kimse canını sıkmaya cesaret edemiyordu. Daha o dönemde bile bölgesel Tayland boksu şampiyonasına seçilmişti. Herkes Karim Abtuf'un ellerini çinko tezgahtan ayırmaya gerek bile görmeden bir tekmeyle adamın burnunu kırabilecek biri olduğunu biliyordu. Başka öyküler de anlatılıyordu fısıltıyla. Soygunlar, iğneler, görülmemiş dayaklar. Söylentilerin büyük bir bölümü uydurmaydı ama bu bile Karim'in rahat bırakılmasını sağlıyordu. Genç lise öğrencisi bakalorya sınavlarına girdi, iyi dereceyle mezun oldu. Okul müdürü gelip elini sıkınca önce şaşırdı. Sonra da müdürün bile kendinden korktuğunu anladı. Magripli üniversiteye yazıldı, hukuk fakültesine. Nanter'de tabii. O dönemlerde ayda iki araba çalıyordu. Sürekli olarak değiştirdiği bir sürü satış kanalı vardı. Büyük bir olasılıkla polisin hiç tutuklamadığı, rahatsız bile etmediği tek Magripliydi. Üstelik şimdiye kadar adı ne olursa olsun hiçbir uyuşturucunun yanına bile yaklaşmamıştı. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 54. Devamı 7. ayrımda.